Ayrım 9, Cem Sultan, M. Turhan Tan, sayfa 98. Ordu bir gezinti alayı gibi gülerek eğlenerek ilerliyordu. Tek bir köy, tek bir kasaba ve tek bir şehir, Cem'in padişahlık hakkını inkara kalkışmıyor, hep bu hakkı kabul etmiş görünerek vergilerini veriyor, dualarını okuyor, hatta orduya asker de katıyordu. Bu Yakup Bey'in büsbütün sinirlerini bozuyor, içini bulandırıyordu. Nihayet Bursa'ya yaklaşıldı. 2-3 gün sonra yeşil şehir görünecekti ve Sultan Cem bir başkent sahibi olacaktı. Ordu zahmetsizce elde edilmiş görünen bu parlak sonucun zevkiyle şenlik yapıyor, gülüp oynuyordu. Cem de Bursa'nın ne biçimde teslim alınacağını, orada neler yapılacağını kararlaştırmak üzere bir meclis toplamıştı. Lala ve kumandan sıfatıyla ilk söz Yakup Bey'indi. Cem ona hitap ederek sordu. ''Lala Bey, Bursa'ya yaklaştık. Uludağ bize bakıyor ve bizi selamlıyor. Şehrin kapılarını açacağına şüphe yoksa da şayet karşı koymak isterlerse tedbirin nedir?'' ''Açılmayan kapı kırılır.'' ''Demek hücum edeceğiz.'' ''Dönecek değiliz ya, elbet saldıracağız.'' ''Bursa kalesi sağlamdır, kolayca düşer mi?'' ''Orası ordunun gayretine bağlı. Yerinde ölmeyi bilen askerin düşüremeyeceği kale yoktur.''
''Bu gayreti bizim ordudan umuyor musun?''
''Orasını Defterdar Bey'e sormalı.'' Lala Yakup Bey Yeniçeriler gibi askeri ruh taşımayan bu derme çatma ordunun ancak bol bahşiş ve bol ikramla gayrete gelebileceğini ima ediyordu. Lakin Cem bu fikri beğenmedi. Fedakarlığı parayla satın alınabilecek bir orduya sahip gibi gösterilmekten bir nevi küçüklük kuruntuladı. Yüzünü ekşiterek şu sözleri söyledi.
''Beni seven, ardıma düşüp can pazarına gelen erlere savaştan önce para dağıtmak çirkin olur. Ben bahşişimi kelle getiren yiğitlere veririm.''
Yakup Bey biraz alaysız cevap verdi. ''Kelle getirmeye gidenler kellelerinin de gidebileceğini hesaplarlar. Bu hesabı bozmak için onların kesesini doldurmak gerek.'' Cem Lala Yakup Bey'i hoş tutması için anasının verdiği nasihatı hatırladı ve gevşeyen sinirlerini bu hatırlatmayla düzelterek gedik nasuha döndü.
''Sen ne dersin Nasuh Bey? Şimdiden askere para dağıtmak doğru mu?''
''İlkin iş, sonra bahşiş.''
''Sen ne düşünüyorsun Süleyman Bey?''
Frank Süleyman diye anılan bu dönme adam yediği ekmeğin şükranını çiğnemeyen temiz yaratılışlı insanlardandı. Cem'e candan bağlıydı. Paranın ürkekleri de cesur edeceğine kanaati vardı. Duraksamadan Yakup Bey'e hak verdi, onun düşüncesini tekrarladı.
''Bir akçe bazen bir kılıç olur, askerlerinizi bu silahla da kuvvetlendiriniz.''
Ama çoğunluk gedik Nasuh'un fikrine katıldı. Bu yüzden de herhangi bir savaştan önce askere para dağıtılmaması, dil ve baş getirenlere bahşiş verilmekle yetinilmesi kararlaştırıldı. Lala Yakup fikrinin kabul edilmemesinden dolayı kızmış ve kırılmış değildi. Hatta için için memnun oluyordu. Çünkü askerin şevksiz kalmasını emeline, henüz bir biçim veremediği o belirsiz emeline uygun buluyordu. Evet, Aştinoğlu Lala Yakup Bey kendi duygularını bir türlü çözümleyemiyor, düşüncelerine belli bir yön veremiyordu. Ama bilinçaltında sürekli bir kargaşalık vardı. Saltanat için kavgaya çıkan iki kardeş yüzünden binlerce ve binlerce Türk'ün ölüme sürüklenmesi, dille söylenemeyen bir dert gibi ruhunu yakıp kavuruyordu. Cem de memnundu. Meclis kararının kendi haysiyetini korumuş olduğunu sanıyor, Frank Süleyman'ın oyunu suya düşürdüğünden dolayı da ayrıca haz alıyordu. Anası bu adama güvenmemesini, sözüne değer vermemesini söylememiş miydi? Cem bu ana öğüdünü hatırlayarak Frank Süleyman'ın oyu karşıtlığında harekette isabet görüyordu. Zaten çoğunluk da kendisiyle beraberdi. Sadık bir itaatle ilk iniş sonra bahşiş diyorlardı. Bu yüzden neşeli neşeli görüşmeye son verdi.
''Yarın'' dedi, ''yürüyüşe devam edelim, Bursa'ya varalım. Hürmet görürsek ikram ederiz, karşı konulursa şehri yıkarız. Şimdilik dağılalım.''
Meclise katılanların yer öpüp çıkmalarının ardından bir köleye emir verdi.
''Dimitrios'u çağırın.''
Köle çıkarken ilave etti.
''Çift gelsin.''
Köle dudaklarına kadar gelen tebessümü göstermemek için ayaklarını hızlandırdı. Çünkü Dimitrios'un çift gelmesi Konya'dan biri yanında bulundurduğu delikanlıyı huzura getirmesi demekti. Köleler ve uşaklar hemen her gece yarısı bu Rum eskisiyle o gencin uygunsuz bir çift halinde Cem'in çadırına geldiklerini, bir müddet sonra Dimitrios'un başka bir çadıra geçerek Cem'i o esrarlı gençle baş başa bıraktığını görüyorlardı. Beylerin, kumandanların bu yarı gece ziyaretlerinden belki haberleri yoktu, olsa da bilmez görünüyorlardı. Ama uşaklar arasında çift geldi tek çıktı, tekti çift oldu gibi sözler bir nevi açık bilmece gibi dönüp dolaşıyordu. Dimitrios uşakların gözlerinde gülümseyen alayları kör bir kayıtsızlıkla çiğneyerek kızıyla birlikte çadıra girdiğinde Cem ayaktaydı. Zekasını kendi emrine ve kızını da kendi iştihasına hizmetkar yapmış olan geniş düşünceli Rum'u görünce elini uzatıp öptürdü. "Dostum," dedi, "bu gece çok şey konuşuldu."
"Sonu hayrola padişahım."
"Yarın Bursa'ya varıyoruz."
"Mübarek ola padişahım."
"Bursalılar kale kapısını açarlar mı, açmazlar mı, bunu konuştuk."
"Bizim Lala Bey savaş olabilir," dedi. "Askere para dağıtılmasını istedi, reddettim."
"İsabet buyurmuşsunuz padişahım. Taht üstünde doğanlar tahta doğru giderken kimseye rüşvet vermezler."
"Doğru eğri, öyle karar verdik. Savaştan önce para dağıtmayı hoş bulmadık."
"Keramet göstermişsiniz padişahım."
"O halde sen de zarafet göster, bizi yalnız bırak."
"Ferman sizindir padişahım."
Cem ve İrene adet edindikleri eğlenceye daldılar. Uzun bir saat görüştüler, gülüştüler ve sonra mahmur bir tokalaşmayla ayrıldılar. Şehzade esneye esneye yatağında kaldı. İrene gülümseye gülümseye babasının yanına gitti. Adetleri çadırlarına dönmekti. Ama Dimitrios büyük otağı mıntıkasından ayrılır ayrılmaz durdu.
"İrene," dedi, "Lala Bey'e gidelim."
"Sırası geldi mi?"
"Tohum ekmenin tam sırası. İyi ekin biçmek için tohumu vaktinde saçmalı."
"Lala Bey tarladır, sen de çiftçisin, ben ne yapacağım?"
"O tarla suyu ışığı senden alacak."
Kız yüzünü ekşitti, iğrendiğini belli etti.
"Oh baba, ben o adamı hiç sevmiyorum."
"Dereler besledikleri toprağa aşık olmazlar çocuğum. Güneş de ısıtacağı yerin güzelliğini, çirkinliğini aramaz."
"Ama ben insanım, yürek taşıyorum."
"En temiz yürek kinini bilen yürektir. İlkin öç, sonra sevgi."
"Kinimi unutmuyorum, pot kırmaktan korkuyorum."
"Cem'in yanında böyle düşünmüyorsun, görevini pekala yapıyorsun."
"O genç ve güzel, üstelik şehzade. Beni okşarken kalbim iğrense bile kalıbım zevk alıyor."
"Lala Bey de bizi hedefe çıkaracak değerli bir merdivendir. Onu adım adım çiğnemekte, yavaş yavaş merama ermek zevki vardır."
"Meram, meram, meram. Bu ne tükenmez yol?"
"Tükenmeyen ömür gibi tükenmeyen yol da yoktur. Hüner sendelemeden yürümekte."
"İşte ben o sendeleyişten korkuyorum."
"At kuyruğuna bağlanıp parçalanmak istemiyorsan adımlarını dikkatli atacaksın. Dediklerimi yapacaksın. Küçük bir şüphe ikimizi de mezara götürür."
Kız dudaklarını ısırdı, eliyle yüzünü kapadı, inledi.
"Ben yaşamak istiyorum."
"Yaşamak için Cemleri, Lalaları, Nasuhları, daha sonra Gedik Ahmetleri, Bayezidleri düşürmek lazım. Biz bu büyük işin fedaileriyiz."
"İki cılız fedai."
"Belki öyle ama arkamızda koca bir Avrupa var. Birçok saray adımlarımıza eğilmiştir, bizi takip ediyorlar. Papa'nın gözü bile topuklarımızda."
"Onlar yalnızca bakmakla kalmasalar, yola çıkıp bize yoldaş olsalar daha iyi olmaz mı?"
"Bazen tek bir adam heybetli bir ordudan fazla iş görür. Güllelerin yıkamadığı vücutları bir kadın eli devirir. Kılıcın kesemediği ömürleri bir tebessüm parçalar."
Babayla kız hem yürüyor hem yavaş sesle ve Latince konuşuyorlardı. Lala Yakup Bey'in çadırı önüne gelince durdular. Konuşmalarını tam bir anlaşma ifade eden karşılıklı bakışlarla kapadılar. Çadır kapısında iki nefer nöbet bekliyordu. Dimitrios bunların yanına sokuldu.
"Merhaba yoldaşlar," dedi. "Lala Bey hazretlerini görebilir miyiz?"
Nöbetçilerden biri uyku dolu gözlerini ovuşturdu. Zamansız ziyaretçilerin yüzüne baktı, omurdandı.
"Mumlar söndü, bey uyudu. Siz sohbete geliyorsunuz."
Öyle icap etti. Lala Bey'i mutlaka görmek lazım. Sen zahmet et de içeri gir. Dimitrios'un geldiğini söyle.
Dimitrios herkesin tanıdığı bir simaydı. Kimi bu adamın Nuh tufanında bilinmez bir dille ve bilinmez bir yazıyla yazılmış bir kitabı uzun yıllar çalışarak, Allah'tan da ilham alarak okuyup imana geldiğini, kimi de kızını Cem'in sarayına peşkeş çekip hazineler düzmeye koyulduğunu söylerdi. Ama onun büyük bir nüfuza malik olduğu biliniyordu. Bu yüzden nöbetçi çadırdan içeri girdi, bir post üzerine uzanarak kara kara düşünceler geçiren ve bir türlü uyuyamayan Lala Yakup Bey'e haber verdi.
''Dönme Rum geldi, yanında biri daha var, sizi görmek istiyor.''
Yakup Bey postun üzerinde doğruldu şaşırarak, ''Dimitrios mu geldi, ne münasebet?'' dedi.
''Ben de öyle dedim ama ayak diredi, beni zorla içeri gönderdi.''
Lala bir an düşündükten sonra emir verdi.
Mum'u uyandır, onu da çağır.
Dimitrios Sofyan, Cem'in talihini elinde tutan sert karakterli kumandanı hürmetle selamladı. Zamansız ziyaretinden dolayı özürler dileyerek söze başladı.
Sizi rahatsız ettim, affınızı dilerim. Ama içim içime sığmıyor, yüreğimden kan gidiyor. Derdimi size de dökmezsem mutlaka çıldıracağım, inmeye uğrayacağım.
Lala Yakup Bey büyük bir hayret içinde Dimitrios'a oturmasını işaret etti ve telaşla sordu.
''Ne var, ne oluyor? Fena bir haber mi aldınız?''
Dimitrios İrene'yi göstererek anlattı. ''Şevketlu Efendimiz, Latince bir kitap bulmuşlar. Merak edip tercüme ettirmek istemişler. Bu çocuğu gönderdim. Kitap Türkçe'ye çevrilirken ne deseler iyi?''
''Ne demişler?''
''Evlat, hazır ol. Yarın savaş var.'' buyurmuşlar.
''Ne çıkar bundan?''
''Ne mi çıkar? Galiba latife ediyorsunuz, benimle eğleniyorsunuz.''
''Hayır, ne eğleniyorum ne de şaka yapıyorum. Yalnız ne demek istediğini anlamıyorum.''
''Yarın savaş varsa Efendimiz için tehlike var demektir.''
''Neden?''
''Çünkü her savaşın sonu iki şekilden biri olur. Kazanmak, kaybetmek. Allah etmesin biz kaybedersek ne olur?''
''Burasını düşünmek gülünçtür. Biz icap ederse çarpışırız, kazanırsak ne âlâ, bozulursak bahtımıza.''
''Konunuzu öyle düşünmüyorum. Şevketlu Efendimizin mutlaka kazanmalarını istiyorum.''
Lala Yakup Bey acı acı güldü.
''Kazanmak istemekle olsaydı şimdiden kendimizi galip sayardık, donanma kurardık. Ne yapalım ki yenmek ve yenilmek takdire bağlı.''
''Takdirin yanında tedbir de vardır. Biz veli nimetimizi tehlikeden korumalıyız. Savaştan önce etrafı kollayıp kendimize yardımcılar bulmalıyız.''
''Büyü mü kuralım, sihir mi düzelim, efsun mu okuyalım, ne yapalım?''
Dimitrios iki diz üstü geldi.
''Lala Bey, önce can sonra canan derler. Ben de önce sağlık sonra şahlık diyorum. Şevketlu Efendimizin sağ olması ve sağ kalması her şeyden üstündür. Taht meselesi ikinci kalır. Eğer biz tahtı ön safa geçirip de hemen savaşa girersek Efendimizin hayatını tehlikeye atmış oluruz.''
Lala Yakup Bey yüzünü ekşitti. Dimitrios'un sözünü kesti.
''Peki ama ne yapalım, onu söyle.''
''Söyleyeceğim beyim, söyleyeceğim. İlkin müsaade buyurun da geçmiş günleri düşünelim. Osmanoğullarında post kavgası yeni başlamıyor. Birinci Murad'ın oğlu Savcı Bey 150 yıl önce bu çığırı açtı. Babasının elinden saltanatı almak istedi, kellesini verdi. Çelebilerin boğuşması 11 yıl sürdü. Süleyman, Musa, İsa bu uğurda can verip gitti. Büyük Mustafa, Küçük Mustafa, ikinci Murad'ın talihini yenemediler. Taht yerine ağaç dalına çıktılar, asıldılar. Şimdi Efendimiz o yok olası kardeşiyle karşılaşıyor. İkisinden birisinin ölmesi muhakkak.''
Dipnot: bunlar Osmanlı tarihinde herkesçe bilinen olaylardır. Ayrıca açıklanması gerekmez. Yalnız Savcı Bey'in babasına karşı isyan çıkarması, yenilip yakalanmasının ve gözlerine mil çekildikten sonra öldürülmesinin ardından 1. Murad'ın Karaman Bey'ine yazdığı bir mektup vardır ki Makyavelizmin en parlak örneklerindendir. Herkesçe de bilinmez. Buraya o mektubun dikkate değer fıkralarını kaydediyoruz. ''Evladı veraset nihat zümresinden savcı, dalaletinde musır olup, Nehr-i Nilüfer önünde muharebe vaki olup, kendisi mahpus ve esir düşmekle ibreten, li'ülil ebsarı nuri basıradan mehcur ve bi'itibar kılındı. Umur-ı saltanatta el ekaribü kel akarib sırr-ı sair nas'tan ziyade meşhut olmadığın şehriyar olan kendi nefsinden başkasına itimat kılmak caiz değildir. Bu fıkralardaki Arapça söz akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğin meselenin aslıdır. Büyük Mustafa tarihlerde Düzmece Mustafa denilen prenstir ki Yıldırım'ın oğludur. Yeğeni 2. Murat tarafından yenilerek Edirne'de ağaca asıldı. 1422. Küçük Mustafa 2. Murad'ın kardeşidir. Henüz 13 yaşındayken ve Büyük Mustafa gaidesinin kapandığı sırada saltanat davasına kalkıştı. Baş İmrahor Mezid Bey tarafından İznik Kalesi kapısında bir incir ağacına asılarak öldürüldü.
Allah'ın dediği olur, ezelde yazılan yerini bulur.
Ben Şevketlu Efendimizin yaşamasını isterim.
Ben de isterim ama Azrail'le dostluğum yok ki Bayezid'in canını aldırayım, Cem Sultan'ı 1000 yıl yaşatayım. Bir kılıca hükmüm geçer, onu da Cem uğruna çekmiş bulunuyorum. Kellem koltuğumda savaşa hazırlanıyorum.
Siz isterseniz Efendimizi koruyabilirsiniz.
Hala benim isteyip istemediğimi soruyorsun, canımı sıkıyorsun. Uzun lafı bırak da düşündüğünü söyle.
Düşündüğüm şudur, savaşın önüne geçmek.
Nasıl geçelim? Bu kalabalığı alıp geri mi dönelim? Yaydan çıkan ok bir dahi tutulur mu?
Bayezid'e dost görünüp kendisini kandırabilirsiniz. Muharebeyi safsaklarsınız, sonra onun yanındakilerle anlaşmak yolunu bulursunuz. Savaşmaksızın işi çözersiniz. Çelebi Mehmed'in Düzmece Mustafa üzerine gönderdiği Bayezid Paşa da öyle yaptı. Ordusuyla birlikte Mustafa tarafına geçti. Bayezid'in yanında yeni yeni Bayezidler yok mudur?
Dipnot: Bu Bayezid Paşa olayının tarihteki değeri Osmanlı saltanatında ahlaksızlığın, vezirler arasındaki hilekarlığın pek çabuk başladığını göstermesindendir. Bayezid Paşa değerli bir adamdı. Sadrazam İbrahim Paşa onu kıskanıyordu. Düzmece Mustafa denilen şehzade padişahlık davasına kalkışınca İbrahim Paşa Bayezid'in kumandanlıkla şehzadenin üzerine gönderilmesini teklif etti. Maksadı onu felakete sürüklemekti. Çünkü Düzmece'nin başına bütün Rumeli beyleri toplanmıştı. Bayezid Paşa'nın götüreceği kuvvet öbür tarafın önünde mutlaka bozulacaktı. Bayezid bu düşmanca planı sezdi. Anadolu kuvvetlerini tamamen toplayıp padişahın bizzat Rumeli'ye geçmesini söyledi. Dinletemedi. Zorla gönderildi ve İbrahim Paşa'nın istediği de oldu. Yani Bayezid'in kumandasındaki asker öbür tarafa geçti. Kendisi de ister istemez onlara uydu. Ama bu geçişi samimi görülmedi. Sazlıdere'de idam edildi. 1421.
Yakup Bey bir kahkaha kopardı. Ne iyi fikir, ne iyi örnek. Ben de Bayezid Paşa gibi yapayım, onun gibi asılayım, öyle mi?
Yapmayın, yaptırmak yolunu bulun. Ama gerekirse ve veli nimetimizin menfaatine uygun düşerse bizzat da o işi yapmalısınız.
Lala'nın bilinçaltında kaynaşan belirsiz fikirler, emeller, arzular, ihtiyaçlar şimdi sıra sıra beynine yükseliyor, şekil alıyor ve düzen içinde harekete geçiyordu. Bayezid'le uyuşmak, bu hemen reddedilecek bir düşünce değildi. Gerçi Dimitrios'un teklifi tamamen açık değildi. Uyuşmak kelimesiyle neyi hedeflediği tam olarak anlaşılmıyordu. Ama bu fikir etraflı surette işlenirse olumlu sonuçlar elde edilebilirdi. Lala Bey bu değerlendirmeyle kaşlarını çattı. İki kardeş kavgasını dindaşlar ve yurttaşlar arasında kan dökülmeden bitirebilecek bir çare aramaya koyuldu. Bu çarenin Cem'i ölüme sürüklemeyecek, sefalete düşürmeyecek, haysiyetsizliğe atmayacak ve Bayezid'i de hakkından mahrum bırakmayacak biçimde olmasını istiyordu. Büyük bir suyun iki kıyısını birleştirmekten, ağaçları tersine yaşatmaktan daha güç olan bu çareyi acaba bulabilecek miydi? Yahut Dimitrios öyle bir tedbir bulup ortaya koyacak mıydı? Lala Bey zihnindeki karışıklığı gidermek için kendini zorlarken gözüne İrene'nin gözleri çarptı. Tek bir mumun ölgün ışığı ve konuşmanın ağırlığı altında Dimitrios'un genç arkadaşını dikkatle gözden geçirememişti. Şimdi düşüncelerinin düzenini bozacak bir merakla onu inceliyordu. Cem'e kitap tercüme ettiği Dimitrios tarafından söylenen bu parlak genç kimdi ve bu Rum eskisinin yanında ne sıfatla bulunuyordu? Yalancı erkeğin taşıdığı tenasüp Lala Bey'i o kadar etkilemişti ki konuşulan konuyu bir yana bırakmaktan çekinmedi.
Dimitrios dedi, bu çocuk kim?
Katibim.
Katibin mi? Bu ne çeşit katip? Adeta hatun kişiye benziyor.
Evet, yakışıklıdır. Şevketlu efendimiz de beğendiler.
Beğendiklerine inanırım ama yanlarında alıkoymadıklarına şaşarım.
Benim yazılarımı yazıyor, bu yüzden lütfettiler, hizmetimde bıraktılar.
Adı?
Mahi.
Adı da parlak, Allah gençliğini bağışlasın.
Gözleri kamaşıyormuş gibi elini kaşlarına kadar kaldırdı, eski konuya döndü.
Efendimizi tehlikeden korumak lazım, bunu ben de kabul ediyorum ama iyi bir yol bulamıyorum. Senin sözlerin de karışık. Dilinin pasını sil, dürüst konuş. Ne yapalım, nasıl bir çare bulalım? Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal.
Ben açık söyledim, Bayezid'le uyuşur görünüp kanlı savaşların önüne geçmek, zaman kazanmak, fırsat bulunur bulunmaz efendimizi meramına erdirmek.
Uyuşur görünmek kolay, zaman kazanmak kolay, savaşı geciktirmek kolay. Ama fırsat bulup berikini atmak, bizimkini tahta çıkarmak güç. Tahtın yolu çarpışma meydanından geçer.
Kolay olanlar yapılırsa güç olanlar da kolaylaşır.
Lala Yakup Bey ilham almak istiyormuş gibi derin derin yalancı Mahi'nin yüzüne bakıyor, ara sıra da içini çekiyordu. Bu iç çekiş aradığı ilhamı bulamadığından mı, yoksa o çehreden başka izlenimler aldığından mı ileri geliyordu? Burası bilinmezse de onun tabii bir durumda olmadığı görülüyordu. Susması, Dimitrios'a cevap vermeyerek dalgınlaşması da tabiilikten uzaklaştığını ispat ediyordu.
9. ayrımın sonu. Sayfa 109.